Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den herkese iyi günler. Pek iyi günlerden geçmiyoruz gerçi. Hollanda ile Avrupa'nın diğer ülkeleriyle Türkiye arasındaki kriz giderek derinleşiyor, görünüyor. Hollanda'da seçimler var yarın ve öncesinde Dışişleri Bakanı'nın uçağının indirilmemesi, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın karadan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Hollanda'ya giriş yapmasının engellendikten sonra istenmeyen adam olarak ilan edilip sınır dışı edilmesiyle giderek derinleşen bir skandal hali var. Başka ülkelerden de tepkiler var. Detaylarına bakacağız. Bugün karşılıklı açıklamalar var. Programın ikinci yarısında da Ankara'ya bağlanacağız. Ankara'nın tutumunu çünkü AİHM'ye taşımaktan söz ediyor Cumhurbaşkanı. Uluslararası haklarından faydalanarak Türkiye'nin pozisyon alma girişimleri olacak. Bütün bunları gazeteci arkadaşımız, gazeteci yazar Hürriyet Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'le anlamaya çalışacağız. Ankara'nın tutumunu, pozisyonunu Suriye'den ve diğer ülkelerden de bazı başlıklarım olacak. Sizin için bugün aktaracağım. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli'nden dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, dün Hollanda-Türkiye arasındaki krizin geldiği aşama hükümet sözcüsü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un çıkıp yaptırımları açıklamasına kadar vardı. Dört başlıkta açıkladı Numan Kurtulmuş ve daha ziyade aslında Hollanda vatandaşlarını ilgilendirmeyen resmi temaslar, daha çok diplomatik yaptırımlar herhalde diye nitelemek doğru olur. Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatlarla ilgili kısıtlamalar içeriyor bu yaptırımlar. Türkiye'nin bu yüzden bir zarar görmeyeceği, çünkü en büyük yatırımcı ülkelerden bir tanesi Türkiye'ye baktığınız zaman Numan Kurtulmuş'un açıkladığı yaptırım kararı bununla ilgili oldu. Üst düzey ilişkilerin, planlanmış toplantıların iptali, bakanların toplanmasının iptali, Hollandalı diplomatların diplomatik uçuş. Yalnız galiba özel uçakla gelmiyorlar, zaten tarifeli uçakla geliyorlar. Diplomatik uçuşlarının men edilmesi gibi bir takım yaptırımlardan bahsedildi. Türkiye ayrıca Hollanda'yı Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi'ne de şikayet edeceğini duyurdu. Özellikle konsolosluk binasına 30 metre kala durdurulmuştu Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Maslahat Güzar'da kısa bir süre gözaltında kalmış idi. Gerçi 4 saat hücrete tutulduğunu söylüyor bazı diplomatlar da. O yüzden de Viyana Sözleşmesi'nin açık ihlali olarak Türkiye nitelendiriyor bu durumu ve diplomatik faaliyetler, bu Viyana Sözleşmesi dediğimiz diplomatik faaliyetleri düzenliyor. Bu yüzden de Türkiye'nin Hollanda'yı şikayet etmesi söz konusu olacak. Hollanda'da bunlar olurken Belçika'da, Anvers'te MHP'nin düzenlemeyi planladığı bir toplantı vardı. Güvenlik riski gerekçesiyle bunu iptal ettiler. İptal ettikleri haberi geldi. Evet, Hollanda ile Türkiye arasındaki atışmadan devam edelim, polemikten devam edelim. Başka ülkelerden de detaylar var ama Hollanda Başbakanı Rutte dün Cumhurbaşkanı'nın televizyonda verdiği demeçler, Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Türkiye'nin koyduğu tavır üzerine tekrar açıklama yaptı. Ve tabii yaptırım kararı ile ilgili çok da kötü değil diye değerlendirdi yaptırımları kendisi. Ekonomik yaptırımları içermediği için Türk hükümetinin yeni yaptırım kararları çok da kötü değil. Diğer taraftan hafta sonu olanlarla ilgili bizim çok öfkeli olmak için nedenlerimiz varken Türkiye'nin yaptırımlardan bahsetmesini tuhaf buluyorum dedi. Dün Hollanda'da ayrıca akşam yarınki seçimler öncesinde tartışma vardı televizyondan canlı yayında. Başbakan Mark Rutte ve Geert Wilders, Özgürlük Partisi lideri, kozlarını paylaştılar. Türkiye anketi yapmışlar. %86 oranında Türkiye ile kriz iyi yönetiliyor sonucu çıkmış. Mark Rutte'ye yarayacağı yorumları da eksik olmuyor. Bu krizin idare etme biçimi olarak daha çok göçmen düşmanlığıyla tanınan Geert Wilders karşısında etkili gözükmüş, etkili bir tutum almış gözüküyor Rutte. Tartışma sırasında Wilders Türk bakanlara yönelik tutumu desteklediklerini söyledi, hükümetin tutumunu, ama yeterli bulmadığını, daha sert önlemler istediğini, mesela Lahey Büyükelçisi Sadık Aslan'ın sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi. Ve sert çıkışlar yaptı. Erdoğan'ın çılgınca ve sert yorumlarını desteklediği ortaya çıkarsa, o zaman ben onları Hollanda'yı terk edip Türkiye'ye gitmeye ve hiçbir zaman dönmemeye davet ediyorum diyerek Türk vatandaşlarının aslında seçim yapmalarını zorlayacak bir takım tavırlar aldığını görüyoruz. Sınırların sığınmacılara tümüyle kapatılmasını da istiyor. Hollanda'nın Avrupa Birliği'nin ayrılması da tabii ki var kendisinin gündeminde. Rutte ise Wilders'le koalisyon hükümeti kurmayacağını bir kez daha tekrarladı. Ve Kur'an'ı yasaklamak, camileri kapatmak isteyen bir partiyle de çalışmayacağını söyledi kendisi. Dediğim gibi %86 Rutte'nin bu krizi iyi yönettiğini düşünüyor. Kendisi de aslında Türk hükümetiyle bu toplantıların yapılmamasını istemelerinin ve pazarlık yapmalarının sebeplerinin seçimlerde Wilders'e puan kazandırma riski olduğunu, Hollanda'nın gerekçesi buna dayanıyordu. Şimdi son anketlere bakılırsa Rutte'nin 24 ila 28, Wilders'in 20 ila 24 milletvekili çıkartacağı gibi bir tablo var ortada. Evet, Avusturya Başbakanı'ndan dün akşam bir açıklama geldi, Christian Körn'den. Türk bakanların referandum için Avrupa'da, Avusturya'da seçim kampanyası yapmak istemeleri halinde bunu engellemek için çaba göstereceğini ve kamu güvenliğinden ötürü de böyle bir girişimde bulunacağını kendisi söyledi. İtalya'nın kuzeyinden de bir tepki var, eksik değil. Kuzey Ligi Lega Nord Partisi'nin lideri Matteo Salvini'den. Diplomatik krizle ilgili, eğer Türk bakanlar İtalya'ya gelirse hoş karşılanmazlar. Türkiye bir Avrupa ülkesi değil, hiçbir zaman olmayacak çıkışının geldiğini belirtelim. İsveç'ten ise tam tersi bir çıkış var. İsveç Başbakanı Stefan Löfven Berlin'i ziyaret ederken açıklama yaptı bu konuda. Türk liderlerinin İsveç'te seçim kampanyası çerçevesinde toplantı düzenlemelerinin önünde engel olmadığını söyledi İsveç lider. Tabii Türkiye açısından asıl önemli olan Almanya ve Angela Merkel, Almanya şansölyesi, Erdoğan'ın özellikle Nazi benzetmesini kesinlikle kabul edilemez diye nitelendirdi. Bunu Hollanda için yapmıştı Cumhurbaşkanı ve Hollanda'nın Nazilere en çok Avrupa'da direnen ülke olduğunu anımsattı. Mark Rutte'ye de tam destek sözü verdi kendisi Alman iş çevrelerinden temsilcilerle toplantısında. Sert bir tavır aldı. Tam dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Merkel bunu derken de Hollanda ile ilgili olarak özellikle nasyonel sosyalizmden en fazla zarar gören ülkelerden birinin Hollanda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu benzetmelerin hiçbir kabul edilir yanı kalmaz. Bu nedenle Hollanda'ya tam destek veriyorum ve tam dayanışma içerisindeyim diye konuştu. Sadece tabii Merkel değil, özellikle Cumhurbaşkanı'nın teröre destek veriyor, yazıklar olsun, birazdan daha detaylarını da aktaracağım, sözleri düne damgasını vuran sözlerden bir tanesiydi. İşte Almanya bu konuda ile ilgili abes, saçma değerlendirmesini yaptı. Hükümet sözcüsü Stefan Seybert aracılığıyla bu suçlamaları reddettiklerini, şansölyeye provokasyon yarışına girme niyetinde değil, kendisi bu yarışa girmiyor diyerek yanıtladı. Almanya Türkiye'deki referandumla ilgili vatandaşlarına uyarı yapmış durumda. Politik gerilimin yüksek olacağı, protestolar olabilir, aman seyahat etmeyin dediklerini iletelim. Bir de tabii Almanya'da asıl belki orada yaşayan Türkiye insanlarını ilgilendiren bütün bu gerilimlerin faturasının ne olacağına dair bir takım işaretler veriyor. O da çifte vatandaşlığın iptalini şimdiden Almanlar tartışmaya başladılar. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krieks'in açıklamaları var. Zaten çifte vatandaş olunca biz vatandaşlarımızı koruyamıyoruz. Bakın Die Welt muhabiri Deniz Yücel Türkiye'de hapiste ve onu çıkartamıyoruz. Dolayısıyla çifte vatandaşlığa gerek yok. Çok özel durumlarda olabilir. Biz yine opsiyon modeline dönelim. Nedir bu? 21 yaşına kadar Almanya'da 8 yıl yaşamış, 6 yıl boyunca eğitim görmüş olmaları durumunda çifte vatandaşlık hakkı doğuyordu. Opsiyon modeline göre ise Almanya'da doğan göçmen çocukları 23 yaşına geldikleri zaman seçim yapmak, Alman vatandaşı mı olacaksın, Türk vatandaşı mı olacaksın, karar ver deniliyor, ona geri dönelim diyor diyorlar ve aynı şekilde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden de bu tartışmalara destek geldi. Alman yetkililerin Deniz Yücel'in özellikle kendileriyle görüşmesine, vatandaşları olmasına rağmen görüştürmesine izin verilmemesine çok kızgın gözüküyorlar. Evet, gelelim Türkiye'nin tepkilerine. Cumhurbaşkanının çıkışları vardı dün akşamki televizyon programında yaptığı. Başlık olarak aktarmak gerekirse Angela Merkel için teröre destek veriyor, yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Ayrıca referandumda hayır demenin teröre destek vermek olduğunu söyledi ki anketlerde neredeyse Türkiye'nin yarısının da hayıra destek verir bir pozisyonda olduğunu anımsatmak lazım herhalde bu durumda. Cumhurbaşkanı yine Die Welt muhabirini ajan terörist olarak ilan etti. Kendisi hakkında bir iddianame henüz yok. Onu da anımsatmak lazım herhalde. Bunun dışında Hollanda'nın atlı polislerini eleştirdi. Atları, itleri varsa ne kadar topladılar ifadelerini kullandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın götürülmesiyle ilgili yaptığı bir kullandığı bir ifade var. İki goril ifadesini kullandı kendisi. Bugün de ayrıca tıp bayramı, 14 Mart tıp bayramı var. Bir kutlama sırasında Hollanda krizi hakkında konuştu ve Srebrenica'da 8 bin Boşnak'ın 3 gün içerisinde öldürüldüğü katliamı anımsattı. Hollanda askerlerinin, BM Barış Gücü bünyesindeki Hollanda askerleriyle ilgili konuştu. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenica katliamından tanırız. Onların cibiliyetinin, karakterlerinin ne kadar bozuk olduğunu, 8 bin Boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Bu millet alnı aktır ama onların alnı kapkarıdır ifadelerini kullandı. Srebrenica katliamında Sırp güçleri bölgeyi ele geçirmişti. Bölgedeki Boşnak sivilleri koruma ile mükellef olan BM Barış Gücü'nün Hollandalı askerleri ise olup bitenleri izlemişlerdi. Hatta teslim edilmelerinde rol oynadıkları daha sonraki araştırmalarda ortaya çıkmıştı. Ateş açma konusunu açıkçası ben bilmiyorum. O dönemlerde gazeteci olarak çok haberlerini yaptık ama bu ateş açma meselesini görmedim. Ama Hollandalıların Srebrenica katliamında sorumlulukları, Sırplar karşısında sessiz kalarak sorumluluklarının büyük olduğu da dünyaya mal olmuş bir olgu. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. CNN'e konuştu kendisi. Hollanda'daki gibi bir faşist bir hükümet yok ifadesini kullandı. Ben terörist değilim dedi. Wilders destekçilerinin mutlu olacağını söyledi. Güvenlik kaygılarını eleştirdi. Güvenlik kaygısının gerekçe olarak kullanılmasını eleştirdi. Türkiye hakkında kara kampanya yapıldığını da öne sürdü Dışişleri Bakanı. AB Bakanı Ömer Çelik'in de açıklamaları oldu. O da sığınmacı anlaşmasına uyma yükümlülüğümüz yok. İnsani sebeplerle yapıyoruz dedi. Bu da tekrar sığınmacı pazarlığı mı yapılacak Avrupa Birliği ile diye bir soru yaratıyor. Evet, sığınmacı hikayesiyle ilgili Alman gazeteci Robin Alexander'ın dikkat çekici bir haberi olduğunu da size aktarmak istiyorum. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Kayseri pazarlığı yaptık diye sunulmuş da hatırlayacaksınız. Anlatılan bu sığınmacı anlaşması görüşmelerinin detaylarına ilişkin bir haber. Burada AB ülkelerinin her yıl 150 bin ila 250 bin arasında sığınmacıyı kabul etmesi de vardı ama maddeler bir anlaşma metnine dönüştürülmemiş ve sözlü anlaşma yapılmış burada. Yüksek öğrenim görenler, kalifiye çalışanlar sığınmacı kotasına davet edilmemiş, dahil edilmemiş. Kota konusunda Merkel ısrarcı davranmış ama Türkiye'den gideceklerin alınışı ile ilgili burada pek kafa açıcı şeyler yok açıkçası. Perde arkasında yapılan pazarlıklar bunlar aslında. Siyasal sistemini korumak için epey bir uğraştığı söyleniyor. Açık kapı politikası değil aslında bu. Almanya'nın imajını korumaya çalıştığı aynı şekilde Zirveden bir gün sonra da anlaşmanın aslında o kadar çok hayati görülmediği, alınacak kişilerin belirli olduğu, 9 Mart 2016'da Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya sadece geçerli kimlik kartı olanları kabul etme kararı aldığı ve bir şekilde geri kalan sığınmacıları da zaten kabul etmeli. Yani bir takım sakatlıklar bu anlaşmada çok ve bundan sonra da tabii Ömer Çelik'in açıklamasından sonra ne olacağı meçhul. Avrupa Adalet Divanı'ndan Türkiye hükümetini kızdıracak bir başka karar geldiğini anımsatalım. Müslüman kadınların başörtüsü nedeniyle işten çıkarılmalarına ilişkin bir karara ulaştı. İşverenin çalışanlar için getirdiği başörtüsü yasağının yasa dışı olmadığına hükmetti Avrupa Adalet Divanı. Yani işverenler çalışanlarının dini sembol niteliğindeki kıyafetleri giymelerine yasak getirebilecekler. Bu Fransa ve Belçika'da başörtüsüyle çalışmalarına izin verilmeyen iki kadının başvurusu üzerine bu karar alındı. Ve mahkemenin açıklamasında görünür dini, felsefi, politik sembollerin yasaklanmasına dair iç yürütmelikler direkt olarak ayrımcılık oluşturulmaz gerekçesi yer alıyor burada. Tam böylesi bir karar varken ortada Norveç'te türbanı nedeniyle, başörtüsü nedeniyle saçını boyamayı reddeden kuaföre dava açarak mahkum ettiren Malika Bayan adlı kadın türbanını çıkartıp fotoğraf paylaşmış Instagram'dan. Yine gündem olmuş. Diyor ki bugün türbanı savunabilecek durumda değilim. Kişisel yaşantımda değişmeler oldu. Türban giymeyi bıraktım ifadelerini kullanmış. Evet, Orta Doğu'da İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin çağrısı geldi. Ali Larijani, meclis başkanı, basın toplantısında söylemiş. Ankara'dan yapılan eleştirel açıklamalar var İran'a yönelik. İran'ın soğukkanlı davrandığını söylemiş. Hatta Ankara'nın da titiz davranmasını beklediklerini söylemiş ama kendi halkımızın can güvenliğini korumak ve dikkatli olmaları için uyarı yapmak zorundayız demiş. Türkiye'de kaygı verici gelişmeler olduğunu söylemiş. 14 günlük Nevruz tatilleri var İranlıların. Ve Türkiye'ye seyahat edilmemesi çağrısı yapmış. Evet, Rusya-Amerika ilişkilerine bakalım. Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklaması var. Amerika'nın Suriye konusunda Rusya ile işbirliği yapabileceği yolunda açıklama bu. IŞİD ile mücadele planından belirli bir ülkeyi dışlayamam demiş. Ama zaten Pentagon planını sunmuş da henüz ne olacağı tam olarak belirsiz. Kuzeydeki Suriye'nin kuzeyindeki Kürt grupların öncülük ettiği Suriye demokratik güçlerine bir takım zırhlı araçlar ve mühimmatların gönderildiğini biliyoruz. Zaten Suriye ordusu da bağlantıyı kurmuştu orada. Hem Amerika hem Rusya'nın varlığı var bölgede ve sahada açıkça işbirliği yaptıklarına dair çok bilgiler geliyor. Ama tabii Amerika'da bir Rusya tartışması var, devam ediyor bu siber saldırı Amerikan seçimlerine müdahale ile ilgili. Michael Flynn istifa etmek zorunda kalmıştı Rus Büyükelçi ile konuştuğu için. Hala o tartışma devam ediyor. Ve en son Michael Flynn'in Türk hükümeti lehine lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Bunu da bildirmediği aslında, yürüttüğü biliniyordu ama bildirmemesi sorun olmuştu. Bu konu John McCain'e, Amerikalı Cumhuriyetçi Senatörü, biraz Rusya karşıtlığıyla tanınıyor, sorulmuş ve kendisi lafı döndürüp dolaştırıp Rusya'ya getirmiş. Rusya ile ilişkilerimizde beni endişelendiren çok şey var diyerek tabii bu da biraz tepki çekmiş. Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov'un açıklamaları var. Artık absürt iddialardan bıktık diyor. Başkanlık seçimleri öncesinde ilişki kurulduğuna dair kendisi. Gerçekten yorulduk. Bunun absürt olduğunu düşünüyoruz. McCain'i de uzun süredir biliyoruz. Rusya hayranı olmayan ve ülkemize karşı ön yargılı olan bir siyasetçi demiş kendisi. Evet, Beyaz Saray'da Angela Merkel'le Donald Trump'ın görüşmesi bekleniyordu. Yarın planlanıyordu ama yapılamayacak kötü hava koşulları nedeniyle 17 Mart'a ertelenmiş. Amerika'nın doğusunda sıcaklık Ocak-Şubat aylarında anormal düşmüş vaziyette. Artı hava sıcaklığın yerini kar fırtınası almış durumda. Eksi 4 derece bekleniyormuş ve seferler iptal edilmiş. Biraz bunda etkisiyle oluyor. Evet, Suriye'ye geçelim. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3. tur görüşmeleri başladı. Rusya, Türkiye ve İran'ın garantörlüğünde altyapı belirlenecek aslında. Cenevre görüşmelerinin altyapısının Astana'da belirlenmesi söz konusu. Fakat silahlı muhalif grup heyetlerinin eksik kaldığını belirtmek gerekiyor. Zahran Aluş açıklama yaptı. İslam ordusunun lideri Körfez bağlantılı katılmama kararı aldıklarını kendisi duyurdu. Rusya'nın Suriye'de siyasi çözüm istediğini yalnızca basında gösterdiğini belirtmek istiyoruz dedi. Rusya çözüm istiyorsa politikasını değiştirmeli diye bir ifade de kullandı kendisi. Evet, neye güvenerek bunu söylediğini bilmiyoruz tabii ama daha önce zaten Usame Ebu Zeyd silahlı muhaliflerin temsilcilerinden ateşkes sözü tutulmadıkça katılmayacaklarını söylemişti. Bu arada ateşkes ihlali de fazla olduğunu söyleyemeyeceğiz. Tabii Amerika'da Rusya'da operasyonlarını sürdürüyor. Caferi, Beşar Caferi Suriye hükümetinin temsilcisi, BM'deki daimi temsilci. Onun açıklamaları var. Aslan'a 3'e muhaliflerin katılmamasından garantör ülke Türkiye sorumlu diyerek Türkiye'yi işaret etti. Kendilerinin Rusya ile yapıcı ilişkileri olduğunu da belirterek. Evet, Sergey Lavrov da Mevlüt Çavuşoğlu ile Türk Dışişleri Bakanı ile görüştü. Silahlı muhaliflerin niye katılmadığını konuştukları belirtiliyor. Lavrov'un şimdilik sadece bir yanlış anlaşma olduğuna inanmak için sebeplerimiz var gibi temkinli bir açıklaması var. Onun dışında Türkiye'nin muhalifler üzerinde, silahlı cihatçı muhalifler üzerinde etkisi vardı ve masaya getiren taraf Türkiye'ydi ama Astana 3'te bir takım sıkıntılar olduğu anlaşılıyor. Hal böyleyken Beşar Esad'ın yine demeci var. Batılı gazetecilere konuşmuş ve Avrupa Birliği ABD ve İsrail'i teröristleri desteklemekle suçlamış. Sığınmacıların Avrupa'ya kriz olarak döndüğünü söylemiş ve kendisinin seçilip seçilmeyeceğine Birleşmiş Milletler'in değil Suriye halkının karar vereceğini söylemiş. Evet. Amerikan Deniz Piyadeleri kolordusundan bir birlik Suriye'nin Haseke bölgesinde Rimeylan havaalanına ulaşmış vaziyette takviyeyi arttırıyorlar. Rusya ile Amerika bu konuda işbirliği de yapıyor, onu belirtelim. Memiş'teki operasyonlar konusunda bunu Pentagon sözcüsü Jeff Davis de doğrulamış vaziyette. Türkiye'nin tutumu hal böyleyken tabii Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün açıklamaları dikkat çekici. Tekrardan Türkiye, Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanlarının bir araya gelebileceklerini söyledi. Antalya'da buluşmuşlardı, hatırlayacaksınız. Bir yandan da Trump yönetiminin güvenli bölge hikayesi var. Bir türlü ne olacağı belli değil zaten. Diriöz bilmiyoruz bunun çerçevesini diyor. Rusya'dan S-400 sistemleri alabileceğine dair Türkiye'nin açıklamaları var. Büyükelçi Diriöz'ün bakıyoruz, olasılıkları değerlendiriyoruz diyerek. Bu arada Rusya 24 televizyonuna Rus savunma şirketi Rostek'in genel müdürü Sergey Çemezov da konuşmuş ve Türkiye'nin S-400 savunma sistemi satın almaya yönelik görüşmelerini doğruladıktan sonra bir de kredi talep edildiği yolunda bilgiler geldiğini görüyorum Rus tarafından. Dikkat çekici bir gelişme bu da. Evet, vaktim azalıyor. Donald Trump'ın CIA'ye İHA ile, yani insansız hava araçlarıyla saldırı yetkisi verdiği iddiası var. Wall Street Journal gazetesinin haberi bu. Obama döneminde o kadar çok kullanıldı ki bu. Tabii şimdi Trump döneminde de herhalde eğer bu haber doğruysa kullanılacak. Yemen, Somali, Afganistan pek çok ülkede bu operasyonlar, hatta Obama ile ilgili böyle eleştiriler yapılıyordu döneminde İHA'lı saldırıların patlaması konusunda. Mısır'da nihayet Hüsnü Mübarek'i salıveriyorlar. Tahliyesine karar verildi başsavcılık. 3 yıl hapis cezasını doldurmuştu zaten Cumhurbaşkanlığı Sarayı davası vardı. Birkaç ayrı dava var. Açılan diğer davalardan ise beraat etti kendisi. Özellikle yolsuzluk, illegal kazançla ilgili. Bir tek oradan var, pardon, evet, ülke dışına çıkışının yasak olmasıyla ilgili, ama onun dışında sağlık sorunları var zaten, bu prosedürü uygulamayacaklar ve muhtemelen bir ev tahsis edilecek ve bu hafta içerisinde serbest bırakılıp Heliopolis'te olması beklenen o evine gitmesi söz konusu olacak, anladığımız o. 88 yaşında Mübarek, 2011'de gösterilerde protestocuların öldürülmesi talimatı verdiği iddia edilmişti. 2 Mart'ta da beraat etmişti. Yaklaşık 850 eylemcinin 18 gün süren isyanda ölümünden sorumlu tutuluyordu ama böyle işte işlemiyor tarih. Evet, Pakistan'da 19 yıl sonra nüfus sayımı yapılacakmış. 2 ay sürecek. 200 milyonu geçmiş olacağı söyleniyor nüfusun. 19 yıl sonra ne demek? Afganistan Savaşı'nın bütün üzerine akıttığı her şey dahil olacak. Bakalım ne olacak? 1998'de yapılmış. 180 milyon çıkmış. 20 milyon arttıysa acayip bir rakam olur. Belki daha da fazla olur. Evet, bakalım Pakistan'dan ne çıkacak sonuç olarak. Afganistan Rusya'dan 124 yapının restorasyonu için yardım istiyormuş. Yardım talebinde bulunmuş. Afganistan'la Rusya'nın çetrefilli bir tarihleri var. İzvestiya gazetesinin haberi bu. Britanya'da yasa tasarısı Brexit, yani Avrupa Birliği'nden çıkış, Lordlar Kamerası'ndan geçmiş durumda. Üst kanadı İngiliz parlamentosunun. Şimdi 50. maddesi, Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesini yürürlüğe koymaya başlayacak İngiliz hükümeti ayrılık yolunda. Ve 2019'un Mart'ında AB'den ayrılmaya kararlı gözüküyor Britanya hükümeti. Katalonya'da bağımsızlık oylaması yapılmış idi 2014'te ve yasa dışı bulunmuştu İspanyol Yüksek Mahkemesi tarafından. Şimdi Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Artur Mas ve iki eski Katalan hükümet temsilcisine kamu görevinden men cezaları verildi. İlk kez ceza verilmiş oldu belli süreler ile. Kendisi de buna meydan okuyor. Tabii Avrupa'da bir ayrılık rüzgarı var. Bu Brexit sebebiyetiyle İskoçya'da yeniden bir referandum düzenlemek istiyor Britanya'dan ayrılmak için. Mas açıklama yaptı. Bir daha olsa yine yaparım diye. Bakalım ne olacak? İskoçya'da Katalonya'yı tetikleyecek mi? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Evet, son iki başlığım. Brezilya'nın devlet başkanı Michel Temer, Dilma Rousseff'e yapılan parlamento darbesi sonrası yardımcısı olarak başa geçmişti. Ailesiyle beraber hayaletler yüzünden resmi konuttan ayrılmış. Alborada Sarayı burası. 1958 tarihli bir saray, modernist mimarinin önde gelen eserlerinden diyebiliyor. Mimar Niemeyer, bu da çok ünlü bir mimardır, Oscar Niemeyer. Brezilyalı mimar, o tasarlamış ama işte hayaletler basmış, tuhaf bir şey olduğunu hissetmiş, ailesiyle taşınmış durumda. Bir de Hitler'in yaptığı tablo, ilk kez sergilenmiş yağlı boya tablo. İtalyan sanat eleştirmeni Sgarbi eseri bir diktatörün değil bir zavallının eseri, derin bir melankolik ruhu ortaya seriyor diye değerlendirmiş. Evet, Çılgınlık Müzesi adlı sergide sergilenen sürpriz eser bu Adolf Hitler'in. Hep ressam olmak istediği anlatılır zaten belgesellerde, tarih öyle yazar. Evet, süremi doldurdum, bir ara verelim. No Blues, Black Cadillac. Az sonra Deniz Zeyrek'le buradayız, bizden ayrılmayın.
Into town in a big black Cadillac, staring all them poor boys down, a scorpion tattooed in her neck. She stopped at the wagon wheel where you can play your life away, and from the first hand sitting in, she nearly drove them all insane. I was standing on a corner when I heard my mama warn to stay away from that kind. She's bad news, my boy. She'll use you like a toy, and she'll rob you all blind.
Alle bit lumni, bit lumni li.
Ma
around the corner when I heard my mama warn me, stay away from that kind. She's bad news, my boy, she'll use you like a toy, she'll rob you all blind. I was waiting at a car when she came out of the bar, I said I could use a ride. We'll go riding out of town, staring all them fools down into that starlit night.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın yedi kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
İkinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Ankara'dan gazeteci, yazar Deniz Zeyrek var. Hoş geldin Deniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi epey sıkıntılı bir dönemden geçiyor Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. İlk bölümde aktarmaya çalıştım gelişmeleri. Hollanda'yla başlayan propaganda krizinin geldiği noktada karşılıklı resleşmeler var. Krizin Almanya'ya yansıması var. Avusturya Başbakanı'nın açıklamaları var ve Türkiye'nin yaptırım kararları Avrupa Birliği'ne karşı var. Sen manzarayı resme baktığın zaman nasıl görüyorsun? Bu yaptırım kararları ile birlikte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kısa vadede nerelere evrilmesi söz konusu olabilir sence Deniz?
Şunu söyleyebilirim. Yani bu çok bana şahsen, yani yıllardır biliyorsun diplomasiyi takip etmeye çalışıyorum. Çok böyle sahici bir kriz gibi gelmiyor.
Hı hı.
Yani bu krizin bütün dinamiklerine baktığın zaman böyle sanki üretilmiş bir kriz gibi. Yani Hollanda açısından da böyle. Ben işte bugün de, dün de, önceki günde acaba dış dünyada nasıl algılanıyor diye yabancı televizyonlara da bakıyorum. Yani CNN International nasıl bakıyor bu olaya vesaire. Gördüğüm kadarıyla en başta herkes Hollanda'nın tavrını eleştiriyordu. Yani adamlar gelecek burada kendi vatandaşlarıyla buluşacak. Bunu niye engelliyorsunuz diye.
Hı hı.
Sonra bu eleştirilerin takibinde de şöyle bir analiz yapılıyordu. Hollandalılar seçime gidiyor. Irkçı lider çok güçlendi. Eğer hani birinciliği ona kaptırırlarsa bu domino ki zaten Rutte'nin son basın toplantısında görmüşsündür.
Evet.
Bir domino etkisinden bahsediyor. O domino etkisini biz burada durduralım Hollanda'da. Bu ırkçı yükselen popülizme vesaire dur diyelim diye bir strateji izliyor. Ama baktığın zaman mesela bundan iki ay önce Wilders'ın bu hani milliyetçi hatta faşizan söylemlerine tepki gösteren Rutte'nin gazeteye verdiği ilanın böyle o çizgiye kendisinin de o çizgiye geldiğini gösteriyor. Yani böyle bir süreç yaşanıyordu ve Türk yetkililerin orada böyle bir dönemde bulunması, işte orada meydanlarda gövde gösterisi yapması oy kaybettirir diye düşündü.
Hı hı.
Ve buna müsaade etmedi. Aynı şey Fransa'da da var. Onlar da seçime gidiyorlar. Hı hı. Le Pen gidiyor. Almanya'da Pediga yapılanması çok destek buluyor. Onun ötesinde bir Almanya için adalet alternatif pardon diye bir hareket var. Berlin'de son girdiği seçimde %14. Yani daha doğrusu kendi ilk girdiği seçimde %14 aldı Berlin'de.
Evet.
Onlarda da böyle bir yükseliş var. Avusturya yıllardır Haydar'ı durdurmak için çok uğraşıyordu. Böyle bir zemine olduğu analizini yapıyor herkes.
Hı hı.
Yani o noktaya kadar bu kaygılarla Hollanda'nın yanlış davrandığını, yanlış kararlar verdiğini söylüyorlardı. Ama birdenbire tablo değişti. Yani ben böyle bizzat hani an an saat bülten bülten diyeyim. Yani 10 bülteninde verilen haberle 14 bülteninde verilen haber arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Ne oldu? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu televizyonda CNN Türk'te işte onlar izin vermese de ben gideceğim diye bir açıklama yaptı. Ve bunu sonra Rute basın toplantısında anlattı. Biz hani görüşüyorduk gelmesinin koşullarını ama böyle bir üslup kullanınca durum değişti. Ve biz de bu kararları almaya bu kararları aldık gibi bir tablo koydu. Sonra Aile Bakanı Almanya'daydı. Ve bir gece Hollanda sınır polisi birinde Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın olduğu birkaç konvoyu kendi kara sınırlarında buluverdi. Yani Almanya'dan şeye geçen, Hollanda'ya geçen kapılarda böyle birkaç Türk konvoyu buldu. Yani bildirilmemiş, herhangi bir hazırlık talep edilmemiş vesaire. Ve onlar da bu orantısız tepkiyi gösterdiler. Yani hem Sayın Bakan'a yönelik tepki çok orantısızdı, hem ona gösterilen tepkiye tepki gösteren Türklere, oradaki Türklere yönelik tepki çok orantısızdı. Böyle bir tabloyla karşılaştık ve Batı'da Hollanda'ya yönelik eleştiriler birdenbire gitti. Türkiye'nin hani biz istemeseniz de geliriz tavrına ya da işte mülteci anlaşmasını iptal ederiz açıklamalarına yönelik bir ortak tepkiye dönüştü.
Evet, peki ama bunda şöyle bir şey, tırnak içerisinde söylüyorum, bir sabır taşması durumu söz konusu olamaz mı? Sonuç itibariyle başka bir ülkenin egemenlik alanının içerisinde kendi siyasi propagandanı, üstelik kendi yasalarına aykırı bir biçimde yapma girişimi var. Yani biraz tabii uluslararası hukukun da ötesindeki AİHM'ye de bir başvuru söz konusu olacak. Gerçi çok fazla dosya var galiba AİHM'de, nasıl sıra gelecek onu da tam kestiremiyoruz ama herhalde araştırmıştır yetkili makamlar Ankara'da diye düşünüyorum. Bu işin bir de tabii hani başka birinin evinin kapısını çalıp içeri girip oturmak gibi böyle bir edep, adap, kültür vesaire gibi perspektifi de olsa gerek ortada. Biraz onu kullanıyorlar çünkü Rutte'nin açıklamasında da hakikaten çok onur kırıcı bir açıklamaydı o. Yani geçen haftaki Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla herhalde bir de düşünmek lazım. Çünkü kendisi gelirim istediğim gibi, istediğimi yaparım gibi bir tavır sergileyince artık bunlar biraz diplomasiye çok fazla psikolojik faktörün katılmış olmasının sonucu da değil mi? Biraz böyle okumalar da var çünkü.
Doğrudur. Yani bütün bunlar zaten biliyorsun diplomaside artık politik psikanaliz kullanan birçok kuramcı var. Yani neokonların ruhsal durumu üzerinden ülkeleri ABD'nin izleyici politikaları öngören, tahmin eden uzmanlar da var artık. Yani burada şunu söylemek lazım. Şimdi benim kanaatimce Hollanda bazı uluslararası yasaları ihlal etti. Mesela orada bulunan Türk konsolosa, Rotterdam'daki Türk konsolosa yapılanlar Viyana Sözleşmesi'ne aykırı. Yani diplomatik bir dokunulmazlık söz konusu, hiçbir suç işlememiş, o dokunulmazlık kapsamı dışında olan bir suç işlememiş vesaire. Ama 3 saat gözaltında tutuluyor. Oradaki Rotterdam'daki konsolosluk Türkiye toprağı sayılır o sözleşmeye göre. Onunla ilgili
Konsolosluk da öyle mi? Büyükelçilik
elbette
dışında.
ki, elbette ki. Yani oraya erişimin engellenmesi, oranın dışarıyla erişiminin kesilmesi de bir ihlal sayılabilir. Dolayısıyla Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na ve Birleşmiş Milletler'e, ki Viyana Sözleşmesi BM altındadır. Yani Avrupa ile ilgili değil, bütün dünya ile ilgili bir sözleşmedir. Bu konsolosluğa ve konsolosa yapılan şeyler taşınabilir. O kötü muameleler, olumsuzluklar vesaire. Öteki taraftan Türklere yönelik polisin excessive force dedikleri o hani orantısız güç kullanımı da normal şartlar altında Avrupa mevzuatında, Avrupa müktesebatında soruşturulması gereken bir durum.
Hı hı.
Yani bu Ankara'dan oradaki vatandaşlara siz bu işlerin üstüne gidin, biz size destek olacağız. Yani ne olabilir? Hukuki süreçlerin masrafları karşılanabilir. Hı hı. Ya da avukatlar yönlendirilebilir vesaire. Ama hı hı. netice itibariyle bu Türkiye bunu yapmasa da ben Hollanda'da hani bir herhangi bir vatandaşın başvurusu üzerine polis teşkilatının, yani İçişleri Bakanlığı'nın bu tür soruşturmalar yaptığını biliyorum. Çünkü o köpek manzarası
hı hı.
Dünyanın her yerinde bir ihlal sayılıyor ve zaten bütün dünyada da gazetelerin birinci sayfasına o fotoğrafın girmesi de bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunlar soruşturulabilir ama yani bir bakanın gitmesi konusunda Hollanda kendini çok rahatlıkla savunabilir. Yani bu sıradan bir vatandaşın gelmesi değil, işte protokol gerektiren, güvenlik gerektiren, program gerektiren bir ziyarettir.
Hı hı, öyle pat diye gidilemez yani diyebilir.
Dolayısıyla da keyfiyete bağlı değil. İkili anlaşmalarla, ikili çalışılarak, karşılıklı mutabakatla gerçekleşir bakanların ziyaretleri. Hı hı. Yani çünkü sonuç itibariyle onların güvenliğini de sağlamak Hollanda'nın görevi. Allah göstermesin bir Türk bakan Hollanda'dayken bir güvenlik sorunu yaşansa bunun Hollanda'nın asıl onun bedelini ödemesi gerekir.
Hı hı, hı. Peki Deniz, bu anlattıklarından sonra Avrupa'ya bu krizin yayılması tabii içeride de tartışılıyor. Bütün bunların referandumla alakalı olduğu ve içerideki milliyetçi hissiyatı tetiklediği bir durum söz konusu. Nereye evrileceği belli değil. Türkiye'deki referandum için vakit var. Ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından bu krizin Almanya'ydı, işte Fransa'ydı. Fransa'da da seçimler var, Almanya'da da seçimler var. Oraya yayılması halinde orta vadede hakikaten ilişkilerde bir problem olur mu? Yoksa tarafların birbirlerine ihtiyacı olmasından hareketle farklı bir perspektifle mi yaklaşmamız gerekir?
Ceyda, benim kanaatim yani bu konjonktürel ve hani başta da söyledim yapay görünen kriz bu nedeni olan seçimler bittiğinde
biter.
Fakat biter. Yani uzatılmaz. 16 Nisan Türkiye'de 16 Nisan olduğunda, Hollanda'da işte 16 Mart olduğunda vesaire, ya da Fransa seçimi geçtiğinde, Almanya seçimi geçtiğinde normal hani sağduyu yeniden hakim olur. Bunu endişem, bunu her yerde de dizi getiriyorum. Halkın, yani Avrupa'daki halkların gözünde Türkiye ile ilgili bir karşıtlık algısı yaratılmaması. Yani bu gerçekleştiği takdirde devletler arasında, liderler arasında yaşanan sorunlar giderilebiliyor. Ama evet. Türkiye'nin Avrupa'daki insanların gözündeki algısı değişirse onu düzeltmek çok pahalıya patlayabilir Türkiye'ye. Ve o algının insanlar nezdindeki olumsuz algının uzun vadeli olması da Türkiye'ye çok zarar verir.
Evet. Bir de orada yaşayan insanlarımız da var öte yandan. Yani şimdi çifte vatandaşlık Almanya'da tartışılmaya açıldı. Başka ülkelere yayılacak muhtemelen. Bir de o var değil mi?
Tabii ki. Bir de onların yani zaten hani zor sorunlar yaşıyorlar. Entegrasyon sorunları oluyor. Bulundukları yerlerde sıkıntılar yaşıyorlar. Yani bu geçici bu sürede yaratılacak olan atmosfer de onlara daha kalıcı sorunlara dönüşebilir. Bütün bunları iyi hesaplamak lazım. Yani evet kısa vadede bir takım olumlu neticeler elde edilebilir ama uzun vadede ortaya çıkacak sıkıntıları dikkate almak lazım.
Hı. Bir de tabii Avrupa'da herhalde son olarak onu da söylemek lazım. Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, bütün bunlar çok ciddi bir biçimde tartışmaya açıldı. Senin başta söylediğin gibi Hollanda'daki uygulamaları eleştiren bir Türkiye var ama kendi içerisinde bu uygulamalardan çok daha kat be fazlasını da yapan bir görünüm olduğu için bu tartışmanın bir de öyle bir boyutu olmayacak mı? Çok Türkiye'nin üzerine gelinmesi bu bağlamda bizzat uygulamalardan kaynaklanacak şekilde.
Eskiden şöyleydi. Bu iktidarı, milliyetçiler vesaire Türkiye'ye saldırdığında, Türkiye'ye yüklendiğinde karşılarında solcuları, sosyalistleri, liberalleri bulurlar. Şimdi bu saydığın gerekçelerle onlar da Türkiye'nin karşısındalar. Yani orada maalesef tam bir mutabakat var Türkiye'ye yönelik eleştirel bakışta.
Hı hı.
Ve orada ortaya çıkan bu mutabakat da bu tür hani Avrupa'nın geneline yayılan blok halinde karşımıza çıkan kararların temel nedeni.
Evet.
Yani biraz da olayın o boyutuna bakmak lazım.
Evet. Biraz da herhalde bunun nedenleri de tabii tartışmak lazım herhalde.
Elbette ki yani biz hani ben şimdi elbette gaddarlık olarak görüyorum Hollanda'da o polisin müdahalesini. Ama daha yeni biz ben dün yayında da söyledim. Yani Korkut Boratav hocaların hocası. Yani asistanları bile profesör artık. Asistanları profesör. Siyasal bilgilerinin önünde tartaklandı. Yani hani, maalesef de bu tür şeyler bizim için çok sıradan şeyler ama Hollanda'nın da Türkiye'de eleştirdiği şeyleri yapmaması lazım.
Hı-hı.
Yani önemli noktalardan biri bu. Eğer Türkiye'de işte diyelim bir gösteriyi bastıran polis orantısız güç kullanıyor iddiası varsa Hollanda'da kendisi bunu yaptığında absürt bir tablo ortaya çıkar.
Evet. Tabii Türkiye açısından da hep göstericiler kışkırttılar, göstericiler terör uyguladı, göstericiler saldırdılar argümanları ortaya konuluyordu. Bu durumda da tabii ironik bir biçimde Hollanda'da aynı şey olabilir. Geçen sosyal medyada Hollanda polisi saldırıyor, dur abi tutuklayacaklar bizi deyince ötekisi yok canım o Türkiye'de olur gibi bir hakikaten acıklı bir video yansıdı. Bu da Türkiye'yi aslında hemen zannedersem Avrupa'da da konuşuldu ve Türkiye'yi zor duruma düşüren bir şey oldu zannedersem.
Ne yazık ki yani işte ben başından beri hep aynı şeyi söylüyorum Ceyda. Dünyanın bu marjinalliklerden bir an önce kurtulması topyekun demokrasiye geçmesi lazım. Liderlerin buna kafa yorması lazım. Ama ne yazık ki herkes bu marjinallik konusunda yarışıyor.
Evet.
Milliyetçilik konusunda, işte İslamofobi konusunda, yabancı düşmanlığı konusunda yarışmak. İşte bu yarıştan rahatsız olup bunu durduralım. Kendi yelkenlerini doldurmaya çalışıyor herkes, bütün siyasetçiler.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Deniz Zeyre'ye. Bu Hollanda meselesi, Avrupa'ya yayılan krizi konuşmaya çalıştık. Çok teşekkürler katkıların için.
İyi yayınlar.
Evet, Eksene Lilium'dan Sleeping Inside'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Thank you.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.